Ayrım 7. Sayfa 60. Sonuç. Biliyorum, bu tekrarlardan sıkılıyorsunuz ama yine de bir özeti gerekli görüyorum. Fakat bu prensipleri, CHP ilkeleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutulmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz diyen Atatürk'ün çok tartışılan bu sözünün çözümünü şöyle özetlemek mümkündür. 1. Atatürk bu sözü CHP ilkelerinin zamana, çağa, hayata uygun ilkeler olduğunu daha iyi vurgulamak için anlam güçlendirici olarak kullanmıştır. Bu etkili, sarsıcı anlatım biçimi onun yöntemlerinden biridir. Üstelik kutsal kitaplar, örneğin İslam'ın kutsal kitabı Kur'an, Allah tarafından indirilmiştir, ilham edilmiştir ama gökten indirilmemiştir. Bu konuda Zümer suresi 1'de Kur'an'ın Allah tarafından indirildiği ifadesi vardır. Ancak Kur'an'ın gökten indirildiği ifadesi, daha doğrusu gök ifadesi yoktur. Çünkü İslam'a göre Allah sadece gökte değildir. İslam'a göre Allah insana şah damarından daha yakındır. Allah her yerdedir. Allah'ın gökte olduğu inancı daha çok İslam öncesi zamanlara ait kaba bir düşünceye dayalıdır. Yani Atatürk dinsel açıdan haklıdır. Kutsal kitaplar ve İslam'ın kitabı Kur'an gökten inmemiştir. Dolayısıyla kitapların gökten indiğini düşünmek Atatürk'ün dediği gibi sanmaktır. 3. Kitapların dogmaları ifadesi de son derece doğru bir kullanımdır. Çünkü doğma sözcüğü değişmeyen kurallar anlamına gelmektedir. Bilindiği gibi İslam'a göre Kur'an da değişmeyen, değişmeyecek bir kitaptır. Atatürk sadeleştirilmiş haliyle bizim prensiplerimizi dogmaların, değişmeyen kuralların yer aldığı kitaplarla asla bir tutmamalıdır derken kendi prensiplerinin değişkenliğine vurgu yapmış ve devletin değişmeyen dinsel kurallarla değil, değişen dünyevi kurallarla yönetilmesi gerektiğini anlatmak istemiştir. Yani din ve devleti ayırmış, laiklik vurgusu yapmıştır. Atatürk bu sözüyle kutsal kitapların gökten inmesi sanrısını ve değişmez din kurallarının, dogmaların devlet yönetimine egemen olmasını eleştirmiştir. Laiklik. Bu eleştirisini etkili bir şekilde yapabilmek için de biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil hayattan alıyoruz demiştir. İlhamlarını gökten, dinden alan milletlerin değil, ilhamlarını akıldan ve bilimden alan milletlerin geliştiğini, uygarlığa katkı yaptığını tarih göstermiştir. Atatürk bu acı gerçeği hatırlatmıştır. Aslında Atatürk'ün, biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, hayattan alıyoruz sözüyle aynı anlama gelen daha birçok sözü vardır. İşte bir örnek. Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikada safhalarının gelişmesini kavramak ve ilerlemelerini zamanında izlemek şarttır. 1000, 2000, binlerce sene evvelki ilim ve fen dilinin çizdiği kuralları şu kadar bin sene sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir. Atatürk ölümünden yaklaşık bir yıl kadar önce bu kısa cümleye adeta dehasını saklamış gibidir. Nereden bilebilirdi cahil bırakılmış, dinle kandırılmış veya hem gerçek dine hem bilime yabancı ve Atatürk'ü yeterince tanımayan gelecek nesillerin onun bu kısa cümlesinde saklı dehayı görmek yerine bu cümleyi anlayamayacağını hatta çarpıtacağını. O sözün mantıki sağlaması. Atatürk'ün bu sözlerini Atatürk'ün dinsizliğine, hatta din düşmanlığına yoranlara Atatürk bu sözlerinin tam tersini mi söyleseydi diye sormak gerekir. Yani Atatürk şöyle deseydi, dine ve dünyaya yönelik daha doğru bir mesaj mı vermiş olacaktı? Fakat bu prensipleri, CHP ilkelerini gökten inen kitapların dogmalarıyla her zaman bir tutmalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten alıyoruz. Doğrudan doğruya yaşamdan almıyoruz. Görüldüğü gibi Atatürk eğer böyle bir cümle kurmuş olsaydı, 1. CHP'nin prensiplerini kutsal kitaplarla, Kur'an'la bir tutmuş olacaktı. 2. Kutsal kitapların gökten indiğini belirtmiş olacaktı. 3. İlhamlarını gökten ve gaipten, dinden aldığını, hayattan almadığını söylemiş olacaktı. Atatürk'ün CHP'nin prensiplerini kutsal kitapların ilkeleriyle bir tutması ve kutsal kitapların gökten indiğini belirtmesi her şeyden önce İslam dinine aykırı, hatta Allah'a ortak koşmak olacaktı. İlhamlarını hayattan değil de gökten ve gaipten, yani dinden aldığını söylemesi ise akla, bilme, çağın gelişmelerine ve laikliğe aykırı olacaktı. İşte o zaman Atatürk'ü hem gerçek dine hem çağdaş dünyaya aykırı yaklaşımda bulunmakla suçlayabilirdik. Ya da başka bir sözünü tersinden şöyle mi söyleseydi? Ben manevi miras olarak bir sürü ayet, bir sürü dogma, bir sürü donmuş ve kalıplaşmış kural bırakıyorum. Benim manevi mirasım akıl ve bilim değildir. Bu durumda da Atatürk hem kendi sözlerini kutsal kitap sözleriyle, ayetlerle bir tutarak Allah'a ortak koşmuş olacak, hem de akıl ve bilimi dışlayarak son derece gerici, bağnaz bir yaklaşım sergilemiş olacaktı. Yani yine hem dinin hem bilimin gerçeklerine aykırı davranmış olacaktı. Atatürk'ün 1937 meclis konuşmasındaki o sözleri, Atatürk'ün dinsizliğinin veya din düşmanlığının değil, Atatürk'ün bilme ve laikliğe verdiği önemin işaretidir. Atatürk o sözleriyle din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılmasına ve dünya işlerinin değişmez din kurallarıyla değil, akılla, bilimle, değişken hayat kurallarıyla yürütülmesine ne kadar büyük önem verdiğini göstermek istemiştir. Sarsıcı, etkileyici, ezber bozan bir laiklik vurgusu yapmıştır. Görüldüğü gibi Atatürk insansın, inanmazsın, az insansın, çok inanansın, özünde hiçbir önemi yoktur. Gerçek şu ki o günümüzün dindar geçinenlerinden çok daha fazla İslam dinine ve o dinin kutsal kitabı Kur'an'a hakimdir. Aynı şekilde yine günümüzün materyalist, pozitivist, sosyalist geçinenlerinden çok daha fazla akla, bilme, sürekli değişime, çağdaş uygarlığa değer vermiştir. Bu arada Atatürk'ün gökten indiği sanılan kitapların dogmaları sözünden daha ağır sözleri de vardır. Örneğin, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında hayatın başlangıcını evrimle açıklayan, dinleri vahiyle değil tamamen akılla, mantıkla ve bilimle açıklayan, vahiy kaynaklı dinsel açıklamaları ağır biçimde eleştiren ifadeleri vardır. Atatürk, yeni kurduğu çağdaş devletin akılcı ve bilimsel ilkelere değer veren lideri olarak doğru olanı yapmıştır. Atatürk, bireysel anlamda Tanrı'ya, dinlere inanıyor ve dinleri sosyolojik bir olgu olarak kabul edip, dinlere ve dindarlara büyük bir saygı duyuyor olsa bile, söz konusu olan genç kuşakların, halkın eğitilmesi olduğunda dinsel değil bilimsel açıklamaları dikkate almıştır. Dinsel değil bilimsel açıklamalara önem vermiştir. Olması gereken de budur. Çünkü din sonuçta Atatürk'ün dediği gibi Allah'la kul arasındaki bağlılıktır. Yalan 2. Atatürk'ün sansürlenen mektubu. Atatürk ayete safsata demiş. Demek ki dinsiz ve din düşmanıdır. Atatürk'ün sansürlenen mektubunu sömürmek. 2011 yılında araştırmacı Atilla Oral'ın Atatürk'ün Sansürlenen Mektubu adlı kitabı yayımlandı. Oral'ın bu önemli çalışması yayımlanır yayımlanmaz kıdemli ve tescilli Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarından Fesli Kadir Mısıroğlu başta olmak üzere AKP'nin derin tarihçisi Mustafa Armağan ve Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlayan Sorosçu tarihçi Halil Berktay gibi eli biraz kalem tutan, ağzı biraz laf yapan Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı tarihçiler, yazarlar, araştırmacılar, gazeteciler hep birlikte Atatürk'e dinsiz ve din düşmanı diye saldırmaya başlamıştır. İlginçtir, bunların arasında ateist olanlar bile vardır. En başından söylemeliyim ki ortada büyük bir sömürü var. İşlerine yarayan her şeyi sonuna kadar sömürmeye alışmış olan bu Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları aslında Atatürk gerçeğinin ortaya çıkmasına büyük bir katkı sağlayacak olan Atatürk'ün sansürlenen mektubunu Atatürk gerçeğini anlamak için kullanmak yerine sonuna kadar sömürmeyi tercih etmişlerdir. Böylece Atatürk'ün sansürlenen mektubu birdenbire Atatürk'ün sömürülen mektubuna dönüşmüştür. Atatürk'ü sansürlemek. Atatürk'ün şu sözleri hepinizin malumudur. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtan bir hal alabilir. Siz buna razı mısınız? Ancak bırakın bu cümlenin yer aldığı mektubun tamamını, bu cümlenin sonundaki siz buna razı mısınız ifadesi bile sansürlenip kesildikten sonra Atatürk'ün bu önlü sözü Türk Tarih Kurumu'nun merkez binasındaki mermer levhaya kazınmıştır. Atatürk'ün 16-17 Ağustos 1935 tarihli 21 sayfalık bir mektubunda alınan bu cümle, ilk olarak 1939'da Türk Tarih Kurumu üyesi Hasan Cemil Çambel'in Belleten dergisindeki bir makalesinde yer almıştır. Ancak uzun yıllar boyunca Hasan Cemil Çambel veya başka biri Atatürk'ün bu cümlesinin de içinde yer aldığı söz konusu mektubunun tamamından hiç söz etmemiştir. Ta ki Atilla Oral 2011 yılında söz konusu mektubun tamamını Atatürk'ün Sansürlenen Mektubu adlı kitabında sansürsüz olarak yayımlayana kadar mektup gizli kalmıştır. Atatürk'ten Bilimsel Tarihçilik Dersleri. Cami-i Eser Kaçkını Zakir Kadiri. Atatürk 1930'ların başında yeni Türkiye'ye yakışır şekilde akılcı ve bilimsel nitelikte yeni ders kitapları hazırlatmak istemiştir. Hazırlanacak yeni ders kitaplarının yeni Türkiye'nin ulusal, laik ve çağdaş eğitim sistemine uygun şekilde çağın en son bilimsel verileri dikkate alınarak hazırlanmasını istemiştir. Yeni Türkiye'nin kuruluş sürecinde özellikle tarihe, tarih dersine büyük bir önem veren Atatürk, tarih kitaplarının da belgelere dayalı, tarafsız ve bilimsel nitelikte kitaplar olmasını istemiştir. Atatürk yeni tarih kitaplarının yazımı için Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'ni görevlendirmiştir. Cemiyet, liselerde okutulacak tarih kitaplarının yazımına başladığında İslam tarihi ve Türklerin İslam'daki yeri konulu bölümü de Mısır'daki ünlü El-Eser Camii ve üniversite mezunu Zakir Kadiri'ye hazırlatmıştır. Atatürk, Zakir Kadir'in hazırladığı İslam Tarihi ve Türklerin İslam'daki Yeri konulu bölümlerde Arap milliyetçiliğine ve bilim dışı değerlendirmelere yer verildiğini görüp buna itiraz etmiş ve bazı düzeltmelerin yapılmasını istemiştir. Ancak düzeltmeler istediği şekilde yapılmayınca Atilla Oral'ın tabiriyle adeta ateş püskürmüştür. Ayrım sonu. Sayfa 67.